Ayrım 12.
Peter maaşını barlarda yediği zaman bu sahneler tekrarlanıyor. Nora bu çaresiz durumunda tımarhaneye gideceğini biliyor ve çocukları aç kalmasın diye Limerick sokaklarında un dileniyor. Rahiplere, rahibelere, protestanlara, Ranks un değirmenlerine gidiyor ve yalvarıyor. Yerlerdeki unları topluyor. Gece gündüz ekmek pişiriyor. Peter da bu davranışlarına bir son vermesi için önünde diz çöküp yalvarıyor ama Nora maaşını gidip barlarda yersen böyle olur işte diye ciyak ciyak bağırıyor. Peter yaptığı ekmeklerin bayatlayacağını anlatmaya çalışıyor ama Nora'ya bir şey anlatmak mümkün olmuyor artık. Eğer param olsa Limerick'teki bütün unlardan ekmek yapardım. Ekmek, ekmek, ekmek diyor ve başka bir şey demiyor. Tımarhaneye götürmek üzere adamlar gelip onu almasalar sonsuza dek ekmek pişirmeye devam edebilir. Çocukları o kadar çok ekmek yemek zorunda kalıyorlar ki artık herkes onları ekmek somunu olarak görüyor. Ama yine de ekmekler bayatlıyor ve Mickey buna bir çözüm arıyor. Bir yemek kitabı olan zengin bir kadından ekmek tatlıları öğreniyor. Kurumuş ekmekleri kaynamış suya atıyor ve sütle şeker katarak bu tatlıyı yapıyor. Kardeşi bu tatlıyı annelerinin tımarhanede kaldığı 15 gün boyunca oturup kalkıp yemekten bıkmayacak kadar seviyor. Babam da Nora ekmek yapmaktan aklını kaçırdığı için mi onu tımarhaneye götürüyorlar yoksa onu tımarhaneye tıktıkları için mi kadın aklını kaçırıp habire ekmek yapıyor diye soruyor. Nora deniz kıyısında bir tatilden dönmüş kadar sakin ve dinlenmiş bir şekilde geri geliyor. Ama hep Mickey nerede diye soruyor. Yaşıyor mu? Mickey için çok endişe ediyor çünkü Mickey iyi bir Katolik değil diyor. Bir sara krizi tutup bir kenarda ölse kim bilir öbür dünyada onu nereye atarlar. Mickey iyi bir Katolik olamamış çünkü bir türlü ilk sınavı geçememiş. Bunun nedeni de müdür Limerick lideri kitabından küçük kağıt parçalarını ağzına koyduğu zaman bir sara krizine girer de boğulur muyum korkusuymuş. Müdür ona küçük küçük parçalar halinde kağıtları yedirmeye çalışmış ama Mickey kağıtlar ağzına değdiği anda geri tükürmüş. Müdür onunla baş edememiş. Rahibe göndermiş. Rahip psikoposa göndermiş. Psikopossa beni böyle meselelerle meşgul etmeyin diyerek Mickey'ye geri göndermiş. Sonunda müdür ailesine bir mektup yazmış. Annesiyle babasından Mickey'ye evde prova yaptırmalarını istemişti. Ancak annesiyle babası ona bisküvi hatta ayinde kullanılan incecik mayasız ekmek dilimine benzer reçelli ekmek yedirmeye çalışmışsa da başarılı olamamışlar. Rahip Mrs. Mola'ya üzülmeyin diyor. Tanrı'nın elbette bir bildiği vardır. Mickey için de bizlerin anlayamayacağı esrarengiz planları olabilir. Saralı bir çocuk zaten diye de ekliyor. Mickey'nin annesi ne olağanüstü bir durum diyor. Her türlü tatlıyı şekeri yiyor da kutsal ekmek ağzına değdiği anda krizi tutuyor. İşte bu yüzden oğlunun bir kenarda ölüvereceğinden korkuyor. Mickey ona Tanrı'nın insanı hem saralı yapıp hem de cehenneme göndermeyeceğini söylüyor. Öyle Tanrı olur mu hiç? Ah Mickey, emin misin? Tabii kitapta okudum. Mickey bizim sokak lambasının dibine oturuyor ve ilk sınav gününün hikayesini gülerek bize anlatıyor. Mayasız ekmeği bisküvi şeklinde bile yememiş ama bu. Annenin onu para toplamak için takım elbiselerle kapı kapı dolaştırmasına engel olamamış. Bak oğlum yalan söylemiyorum demiş ona. İşte Mickey, ilk sınavından sonra takım elbiseyle karşınızda diyorum. Onlar sınavını geçtiğini düşünüyorlarsa ben ne yapabilirim? Mickey'nin babası da üzülme Tepegöz demiş. Daha çok zamanım var. İsa da ilk mayasız ekmeğiyle şarabını son yemekte yemişti. O zaman 33 yaşındaydı. Ve ancak o yaşında iyi bir Katolik olabilirdi. Nora Molloy da kocasına çocuğa Tepegöz deyip durmasana diyormuş. Baksana iki gözü de yerli yerinde. Hem o Yunanlı mı canım? Ama Mickey'nin bira içme şampiyonası babası enişten Pakitin gibi kimseye aldırmayan ve kendi bildiğini okuyan tiplerden. Mickey bize ilk sınavın en güzel tarafını da anlatıyor. Annen sana güzel giysiler alır, sonra komşularla akrabaları dolaştırır. Hepsi şeker ya da para verir. Sen de Lyric sinemasına Charlie Chaplin'in filmine gidersin. Ama James Cagney de var. Boş ver onu. Baştan aşağı palavra. Adamın Charlie Chaplin olacak ama bu para toplama işi sırasında annenle dolaşmak zorundasın. Limerick halkı her önüne gelene para dağıtmaz. En güzel elbisenle de kapılarını çalsan işe yaramaz. Yanında annen olması gerekir. Mickey 5 şirin toplamış ve o kadar çok börek, çörek, şeker yemiş ki direk sinemasından salonu korkuttuğu için kovulmuş. Ama bunu aldırdığı yokmuş. Cebinde parası varmış. Aynı gün Savoy sinemasına gidip bir korsan filmi izlemiş ve patlayana kadar limonatayla Cadbury çikolatası yemiş. İkinci sınavı sabırsızlıkla bekliyor. O zaman daha da büyüyecek ve daha çok para toplayacak. İşte o zaman kızların yanına oturacak ve gerçek bir uzman olarak belden aşağı her şeyi yapacak. Mickey annesini çok seviyor ama evlenmeye karşı, çünkü sürekli tımarhaneye girip çıkan bir karısı olmasından korkuyor. Hem sinemada mahalledeki kızlarla istediğin her şeyi yapabildikten sonra evlenmenin ne anlamı var ki? Kızlar buna hiç aldırmıyor çünkü zaten daha önce kendi erkek kardeşleriyle her şeyi yapmış oluyorlar. Ayrıca evlenmezsen evde sürekli aç çocukların da olmaz. Kuru bir ekmek için ağlayıp duran, her iki gözü ayrı tarafa bakan, sarı krizleri geçiren çocuklar filan. Mickey biraz daha büyüyünce babası gibi paplara gidip biraları dikecek, sonra da parmağını gırtlağına sokup içtiklerini kusup içmeye devam edecek. Kazandığı paraları delirip tımarhanelere gidip gelmesin diye annesine verecek. Mickey nasıl olsa iyi bir Katolik olamamış. Bu yüzden de dilediği her şeyi yapabilir. Francis biraz daha büyü diyor. Sana her şeyi öğreteceğim. Şimdi çok küçüksün ve kıçınla dirseğin arasındaki farkı bile bilmiyorsun. Müdür Mr. Benson çok yaşlı bir adam. Bize sürekli bağırıp tükürüklerini saçıyor. Ön sıralarda oturan çocuklar bir hastalığı olmaması için dua ediyorlar. Çünkü hastalıklar hep bu tükürükten geçiyor. Adam her tarafa veren mikrobu saçıyor olabilir. Müdür soru cevap kitabını baştan sona, sondan başa ve sağdan sola, soldan sağa ezberlememiz gerektiğini söylüyor. 10 emir, 7 ölümcül günah ve başka 7'li bir şeyleri gözümüz kapalı söyleyebilmeliymişiz. Bütün duaları da hem İngilizce hem de İrlanda dilinde ezberlemeliymişiz. Bazen İngilizcesini unutup İrlanda dilinde bir sözcük söyleyecek olsak, Mr. Benson çılgına dönüp sopasıyla üstümüze yürüyor. Ona kalsa dinimizi Latince olarak öğrenmemiz gerekiyor. Bu Tanrı ile gizli iletişim kurabilen azizlerin dili. Kılıçlarıyla ölüme giden ve aç bir arslanın köpürmüş ağzında son nefeslerini veren ilk Hristiyanlar bunlar. İrlanda dili vatanperverlerin diliydi. İngilizce vatan haini ve casusların dili. Ama Latince bize cennetin kapılarını açacak olan dil. Barbarlar onca insanın tırnaklarını söküp derilerini soydukları zaman o insanlar hep Latince dua okumuşlardı. Müdür bize İrlanda'nın yüz karası olduğumuzu söylüyor. Bu ülkenin uzun ve acılı tarihine layık değilsiniz. Afrika'ya gidip putlara tapın. Bütün meslek hayatı boyunca karşılaştığı en berbat sınıfın bizim sınıf olduğunu sürekli olarak tekrarlıyor ama Tanrı'nın küçücük elmaları yarattığı gibi bizleri de iyi birer Katolik haline getirebileceğini söylüyordu. Tanrı içimizdeki tembelliğin yerini, kutsallığın lütfunu ve merhametini aşılayacaktır. Brandon Quigley elini kaldırıyor. Kendini tutamayıp her zaman soru sorduğu için ona soru Quigley diyoruz. Efendim diyor. Kutsallığın lütfu ve merhameti ne demek? Müdürün gözleri şöyle göğe doğru dönüyor. Quigley'i neredeyse öldürecek. Ama sadece bağırıyor. Bırak kutsallığın lütfunu ve merhametini Quigley. Bunlar sana göre işler değil. Sen bu okulda soru cevap kitabını ezberle ve söyleneni yap yeter. Buraya sorular sormak için gelmiyorsunuz. Dünyada sorular soran bir sürü insan var ve bu yüzden bu hallere düştük. Eğer bu sınıfta da böyle sorular soran biri çıkarsa başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Beni duyuyor musun Quigley? Evet efendim. Ne evet'i? Duyuyorum efendim. Sınıfta kutsallığın lütfu ve merhametinin anlamını hiçbir zaman öğrenemeyecek çocuklar var. Neden dersiniz? Aşközlükten tabii. Bahçede her zaman büyük çocukların sınavlarından bahsettiğini duyuyorum. Hayatlarının en mutlu günü olduğunu söylüyorlar. Tanrı inançlarından mı? Yok canım. Toplayacakları parayı düşünüyorlar. Onlar sadece toplayacakları parayı düşünüyorlar. Güzel giysileriyle kapı kapı dolaşıp dilenci gibi para toplayacaklar. Acaba paradan Afrika'daki bebeklere göndermeyi akıl edecekler mi? O vaftiz bile edilmeyen, gerçek inancın ne olduğunu bilmeyen ve putlara tapan zavallıları hiç akıllarına getirecekler mi? İsa'dan önce yaşamış günahkarların ruhlarının bulunduğu yerde, anasız babasız bu küçücük bebeklerin, Tanrı'nın o tarif olunamaz huzuruna, azizlerin, bakirelerin, şahitlerin yanına hiçbir zaman gidemeyeceğini bir an için düşünecekler mi? Ne gezer? Onların derdi sinema. Şeytanın uşaklığını yapan Hollywood'daki pisliklere koşacaklar. Öyle değil mi Mr. McCord? Evet efendim. Kuyukli tekrar elini kaldırınca hepimiz canına mı susadı diye bakıyoruz. Şeytanın uşaklığı ne demek efendim? Müdürün rengi atıyor. Önce bembeyaz sonra kıpkırmızı kesiliyor. Dudakları büzülüyor ve sonra açılıp tükürükler saçıyor. Quigley'in yanına gidip onu sırasından sürükleyerek çekiyor. Bu arada sürekli söyleniyor ve tükürük saçıyor. Bir yandan da elindeki sopayı Quigley'in omuzlarına, poposuna ve bacaklarına indiriyor ve yakasından tutup onu kürsüye doğru itiyor. Şu yaratığa bakın. Quigley titriyor ve ağlıyor. Özür dilerim efendim. Müdür onunla alay ediyor. Özür dilerim efendim. Neden özür diliyorsun bakayım? Soru sorduğum için efendim. Bir daha hiç soru sormayacağım efendim. Soru sorduğun gün Tanrı'nın seni yanına almak istediği gün olacaktır Quigley. Ne olacakmış? Tanrı'nın beni yanına almak istediği gün olacakmış efendim. Git yerine otur sersem, alçak. İrlanda'nın pis bataklıklarından gelmiş sefil herif. Müdür sopası kürsüsünün üzerinde yerine oturuyor. Hırsını alamamış bir halde Quigley'e ağlamayı bırak diye bağırmaya devam ediyor. Adam ol, erkek ol. Biriniz daha böyle aptal sorular sormaya kalkışacak olursa ağzından burnundan kan gelene kadar döverim. Ne yapacakmışım? Dövecekmişsiniz efendim. Nasıl dövecekmişim? Ağzımızdan burnumuzdan kanlar gelene kadar efendim. Şimdi kulesi söyle bakalım. 10 emirden 6.'sı nedir? Zina yapmayın. Zina yapmayın ne? Zina yapmayın efendim. Tamam. Peki zina nedir? Kirli arzular, kirli düşünceler, kirli davranışlar efendim. Aferin Klosi. Sen iyi bir çocuksun. Bazen efendim demeyi unutuyorsun ve ayağında ayakkabısı olmayan çocuklardan birisin belki ama 6. emri biliyorsun. Bu seni koruyacaktır. Pedi Klosi'nin ayağında ayakkabısı olmadığı gibi başı da kabak. Bitlenmesin diye annesi saçlarını kazıtıyor. Gözleri kırmızı ve burnu sümüklü. Dizindeki yaralar hiç geçmiyor çünkü Pedi tam yaralara kabuk tutmuşken onları soyuyor. Üstü başı yırtık pırtık. Zaten giyeceklerini 6 kardeş paylaşıyorlar ve Pedi sabah okula gözü morarmış ve burnu kanamış halde gelmişse sabah kardeşleriyle giyecek kavgası yaptığı anlaşılıyor. Okuldan nefret ediyor. 7 yaşını doldurmuş, 8'ini sürüyor ve sınıfın en büyüğü. Bir an önce daha da büyüyüp 14 yaşına gelince okuldan kaçmayı hayal ediyor. Sonra 17'sinde İngiliz ordusuna katılacak ve Hindistan'a gidecek. Orası sıcacık, güzel bir ülke. Hintli esmer bir kızla çadırda yaşayacak. Gel keyfim gel. Bütün gün yat aşağı incir ye. Hindistan'da incir yenir. Alnında kırmızı bir nokta şeklinde dövmesi olan esmer Hintli kız sabah akşam ona köri soslu yemekler yapacak ve gitar çalacak. Şu havali kızlar gibi. Sonra Pedi çok para kazanıp zengin olunca ailesini de Hindistan'a aldırtacak ve hepsi birden çadırda yaşayacaklar. Özellikle zavallı verem hastası babasını kurtaracak. Adamcağız kan kusup duruyor. Annem Pedi'yi sokakta gördüğü zaman ah şu zavallı çocuğun haline bak diyor. Pedi üzerindeki paçavralarla bir iskeletten farksız. Açlıkla ilgili bir film çevrilse başrolü oynayabilir. Pedi beni üzümlü kek nedeniyle seviyor ama ben ona başlangıçta pek cömert davranmadığım için biraz vicdan azabı çekiyorum. Mr. Benson yani müdür bir gün okulda öğlen yemeği verileceği haberiyle geliyor. Artık soğuklarda evlerimize gitmek zorunda kalmayacağımızı söylüyor. Devlet bedava yemek veriyormuş. Sonra bizi Leymen'in zindanlarına götürüyor. Buz gibi karanlık bir odada hademe Nelly Ayern bize yarım litrelik birer şişe sütle üzümlü kek dağıtıyor. Sütler buz kesmiş. Bacaklarımızın arasına sokup ısıtıyoruz. Çocuklar sütten şeylerimiz donacak diye dalga geçerken müdür hepimize birden kükrüyor. Bir daha böyle bir söz duyarsam o süt şişelerini kafalarınızda kırarım. Üzümlü keklerin içinde üzüm filan yok. Nelly herhalde kekin içine üzüm koymayı unutmuşlar. Teslimatı yapan adama soracağım diyor. Günlerce keklerin içinde üzüm arayıp duruyoruz. Sonunda bir gün benim kekimden bir tek üzüm çıkıyor ve o bir tane üzümü elime alıp havaya kaldırıyor. Herkese gösteriyorum. Çocukların hepsi biz de isteriz diye bağırışmaya başlıyorlar. Zavallı Neli, benim kabahatim değil diye onları susturmaya çalışıyor. Çocuklar o bir tanecik üzüm için bana çılgın tekliflerde bulunuyorlar. Kimi sütünü vermeye razı, kimi kalemini, kimi çizgi roman kitabını vermeyi teklif ediyor. Tabu Mackie ise kız kardeşimi alabilirsin diyor. Mr. Benson bunu duyuyor ve Toby'yi koridora çıkarıp çocukcağızı inim inim inletene kadar dövüyor. Bu arada Paddy bir köşede yarı çıplak tir tir titriyor. O da buz gibi. Paddy sokağa atılmış bir köpek yavrusu gibi görünüyor gözüme. Sokağa atılmış köpek yavrularına çok acırım. Bu yüzden Paddy'ye doğru gidiyorum ve üzümü ona veriyorum. Bütün çocuklar aptal diye bağırıyorlar bana. Üzümü kendim yemek istiyorum aslında ama Paddy'ye vermiş bulunuyorum ve Paddy üzümü ağzına attığı gibi yutuyor. Paddy bana bakıyor ve tek kelime etmiyor. İşte o zaman ne yaptalım gerçekten de diye düşünüyorum. Mr. Benson bu davranışlarımı görüyor ve o da hiçbir şey demiyor. Bir tek Nelly, aferin sana Frank diyor. Seni gide Kuzey Amerikalı. Yakında rahip okula gelip soru cevap kitabından sınav yapacak. Tabii diğer konulardan da. Müdürün kendisi de bize ilk sınavın nasıl yapılacağını göstermek zorunda. Bizi etrafına topluyor, şapkasına Limerick Leader gazetesinin sayfalarından koparılmış kağıt parçalarını dolduruyor ve şapkayı Paddy'ye veriyor. Yere diz çöküyor, Paddy'ye bir parça kağıt alıp dilinin üzerine koymasını söylüyor. Bize dilimizi nasıl uzatacağımızı, kutsal ekmeği dilimize nasıl koyacağımızı gösteriyor. Bir süre durup dilinizi içeri çekeceksiniz. Başınızı göğe, cennete kaldırıp ellerinizi göğsünüzde kavuşturarak göğsünüzü yumup ekmeğin ağzınızda erimesini bekleyeceksiniz. Sonra ekmeği yutup verdiği bu nimet için Tanrı'ya şükran duasını okuyacaksınız. Bunları gösterirken kendi dilini dışarı çıkarıyor ve hepimiz gülmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Hiç bu kadar kocaman ve bu renkli bir dil görmemişiz. Mosmor. Müdür hemen gözlerini açıp kimlerin güldüğünü saptamaya çalışıyor ama konuşamıyor çünkü ağzında Tanrı var ve bu çok kutsal bir an. Sonra doğrulup bize dua ettiriyor. Sırayla herkesin ağzına bir parça kağıt koyuyor ve Latince duaları okuyor. Çocuklar kıkırdıyor ve müdür ayinin kutsallığını bozdukları için bağırıyor. Son duanızı yapamayacaksınız diyor. Sonra bu ayinin adı neydi? Mr. McCord diye aniden bana soruyor. Ölen kişinin vücuduna kutsal yağın sürülmesi efendim. Evet McCord, Amerika'nın günahkar topraklarından gelmiş biri için hiç fena değil. Sınıfa dönüp dilimizi iyice uzatmamız gerektiğini bir daha açıklıyor. Kutsal ekmeği yere düşürürsünüz sonra diyor. Bu da bir rahibin başına gelebilecek en korkunç şeydir. Eğilip kendi diliyle ekmeği yerden almak zorunda kalır ve kırıntıları toplayabilmek için yeri iyice yalaması gerekir. Ağzına bir kıymık filan batarsa dili şalgam gibi şişer ve nefes alamaz ölür. Ertesi gün müdür bir tablonun önünde bu ekmeğin yeryüzündeki en kutsal şey olduğunu ve ilk sınavın hayatımızın en kutsal anı olduğunu söylüyor. Konu onu çok heyecanlandırıyor, kendinden geçiyor. Sopasını sallayarak odada dolanıp duruyor ve ekmeğin dilimize değdiği an kutsal Roma Katolik Kilisesi'nin bir üyesi olacağımızı anlatıyor. 2000 yıl boyunca kadın, erkek, yaşlı ve çocuk bu inanç uğruna canlarını vermiştir ve İrlanda'nın da bu konuda gocunacak yanı yoktur. Sayısız şehit vermedik mi? Boynumuzu protestan baltasını uzatıp inancımızdan vazgeçmeden ölüme gitmedik mi? Dar ağacına bir pikniğe gider gibi gitmedik mi? Söyleyin çocuklar. Gittik efendim. Ne yapmışız çocuklar? Boynumuzu protestan baltasını uzatıp inancımızdan vazgeçmemişiz efendim. Başka ne yapmışız çocuklar? Dar ağacına bir pikniğe gider gibi gitmişiz efendim. Müdür bir gün bu sınıftan belki iyi bir Katolik rahibi ya da dini uğruna ölümü göze alacak cesur bir Katolik çıkar diyor ama hayatında gördüğü en tembel ve en mankafa sınıf olduğumuz için pek de umutlu olmadığını ekliyor. Yeryüzünde her türlü insan vardır ve Tanrı sizin gibileri bu dünyaya göndermekle dünyaya muzurluğu da getirmiştir. Ayakkabıları olmayan Closie'yi, sürekli aptal sorular soran Quigley'yi ve Amerika'nın günahını taşıyan McCord'u yaratırken mutlaka bir amacı vardı. Unutmayın ki Tanrı tek oğlunu çarmıha gerilmesin de sizler bu ilk sınavınızı geçip insanlara el açarak para toplayın diye göndermedi. İsa ıslah olmanız için ölmüştür. İnançlı olun. Böyle bir... Beni dinliyor musunuz? Evet efendim. Ne olmalıymışız? İnançlı olmalıymışız efendim. İyi, hadi evlerinize. Üçümüz sokak lambasının altında kitap okuyoruz. Mickey, Melici ve ben. Maloylar da bizim gibi. Babaları işsizlik parasını ya da haftalığını barlarda bitiriyor. Evde mum ya da gaz lambası bile yakacak paraları olmuyor. Mickey ciddi kitapları okuyor. Biz çizgi roman okuyoruz. Babası Carnegie kütüphanesinden kitaplar getiriyor. İçki içmedi ya da Mrs. Molloy tımarhaneye kapatıldığı zamanlar evde oyalanmak için kitabı okuyor ve Mickey'nin de merak ettiği her türlü kitabı okumasına izin veriyor. O akşam Mickey bir çüçüleyen kitabı okuyor ve çüçüleyen hakkında her şeyi bilirmiş gibi poz atıyor. Ben daha 3 yaşındayken çüçüleyen hakkında her şeyi biliyordum demek istiyorum ona. Çüçüleyen'e daha bir ne gördüğümü anlatmak istiyorum. Ona sus diye bağırmak geliyor içimde. Çüçüleyen benim. Yıllar öncesinden beri o benim. Ama bütün bunları söyleyemiyorum çünkü Mickey bize hiç duymadığım bir çüçüleyen hikayesini okuyor. Ama anneme ya da babama asla anlatamayacağım belden aşağı bir hikaye. Emer'in nasıl çüçüleyenin karısı olduğunu anlatan bir hikaye. Çüçüleyen 21 yaşında artık yaşlı bir adam olmuş ve yalnızlık canına tak etmiş. Evlenmek istemiş. Mickey'nin dediğine göre bu onu çok yıpratmış ve zayıf düşürmüş. Sonunda ölümüne neden olmuş. İrlanda'nın kadınları çüçüleyen için deli oluyormuş ve hepsi onunla evlenmek istiyormuş. Çüçüleyen'in bunun bence bir sakıncası yok demiş. İrlanda'nın bütün kadınlarıyla evlenebilirim. İrlanda'nın bütün erkekleriyle savaşabildiğime göre bütün kadınlarıyla da evlenebilirim öyle değil mi? Ama Kral Conor MacNessa bu senin için uygun olabilir Ku ama demiş İrlandalı erkekler gecenin geç ve karanlık saatlerinde yalnız kalmak istemiyorlar. Bunun üzerine çüçüleyenle eğlenmek üzere kadınlar arasında bir yarışma düzenlenmiş. Çiş yapma yarışması. Bütün İrlandalı kadınlar Muritim Ovası'nda toplanmış ve en uzun işleyebilen kadın Emer yarışmaya kazanmış. İrlandalı kadınlar arasında en uzun çiş yapma şampiyonu olmuş ve çüçüleyenle evlenmiş. Bu yüzden de ona idrar torbası Emer adı verilmiş. Melici de Mickey ile gülüyor ama Melici'nin bir şey anladığını sanmıyorum. O daha küçük ve ilk sınavına bile çok uzun zaman var. Sadece çiş yarışması onun komiğine gidiyor. Mickey bana içinde böyle bir kelime geçen bir hikaye okuduğum için günaha girdiğimi ve bunu rahibe itiraf etmem gerektiğini söylüyor. Melici de ona katılıyor. Evet, çiş ayıp bir kelime ve bu günah kelimesi yüzünden günah çıkarman gerek.